Ayrım 24, Yaşam ve Yazgı, 2. Kitap, Vasily Grossman, sayfa 264. 38. Bölüm. Parti Bölge Örgütü Ekim Devrimi'nin 25. yıl dönümü törenini Stalingrad'ın güney kısmında, Beketovka köyünde, Sudover fabrikasında yapmaya karar vermişti. Parti bölge yöneticileri 6 Kasım'da sabah erkenden Volga'nın sol kıyısındaki meşe kurusunun içinde bulunan Stalingrad Bölge Komitesi Yeraltı Komuta Noktası'nda toplanmışlardı. Bölge Komitesi 1. Sekreteri, branş sekreterleri, bölge komitesi büro üyeleri sıcak kahvaltılarını etmişler ve arabalara binip meşe kurusundan Volga'ya uzanan ana yola çıkmışlardı. Geceleri bu yoldan tanklar ve toplar Güney Tumaksk'i geçiş yerine gidiyordu. Savaşın delik deşik ettiği bozkır, donmuş boz çamur topakları ve üzeri buzla kalaylanmış su birikintileri içinde sert ve neşesiz görünüyordu. Volga'nın üstünde buzlar hareket halindeydi. Buzun hışırtısı kıyıdan onlarca metre uzaktan duyuluyordu. Nehrin aşağısından kuvvetli bir rüzgar esiyordu. Bugün demirden yapılmış açık bir mavdanın üstünde Volga'yı geçmek hiç keyifli bir iş değildi. Nehri geçmeyi bekleyen Kızıl Ordu askerleri soğuk Volga rüzgarının kamçıladığı kaputlarına sarılmış, ıslak ve soğuk demire değmemeye çalışarak birbirlerine sokulmuş mavnada oturuyorlardı. İnsanlar dans eder gibi ayaklarını yere vuruyorlar, altlarını alıyorlardı. Astrahan tarafından buz gibi kuvvetli bir rüzgar estiğinde ise ne parmaklara üfleyecek, ne iki yanlarına vuracak, ne burnunu silecek güç kalıyor, insanlar buz kesiyordu. Bir vapurun bacasından çıkan parça parça duman Volga'nın üzerine yayılmıştı. Duman buz fonunda çok kara, buz ise vapur dumanının oluşturduğu alçak perdenin altında çok beyaz görünüyordu. Buz Stalingrad kıyısından savaşı taşıyordu. İri kafalı bir kuzgun buzun üstüne oturmuş düşünüyordu. Düşünecek bir şeyi vardı demek. Yanındaki buzun üstünde bir asker kaputunun kömürleşmiş eteği yatıyordu. Üçüncü buzun üstünde taşlaşmış bir keçe çizme vardı. Eğilmiş namlusu buzun içine girip donmuş bir karabina dimdik duruyordu. Bölge sekreterlerinin ve büro üyelerinin binek arabaları Mavna'ya yerleşti. Sekreterler ve büro üyeleri arabalardan inmişler, Mavna'nın üstünde dikilerek yavaş yavaş ilerleyen buza bakıyorlar, buzun çıkardığı hışırtıyı dinliyorlardı. Mavna çavuşu olan Kızıl Ordu şapkalı, kısa siyah kürklü, mor dudaklı yaşlı adam, bölge ulaştırma sekreteri Laktionov'un yanına gitti. Nehrin nemi yıllardır içtiği vodka ve sigara yüzünden tasavvur edilemeyecek kadar kısılan sesiyle şöyle dedi. Sekreter yoldaş, sabah ilk seferimizi yaptığımız sırada tayfacık buzun üstünde yatıyordu. Çocuklar onu çıkarırken neredeyse onunla birlikte batıyorlardı. Küskülerle buzu kırmaları gerekti. İşte kıyıda çadır bezinin altında yatıyor. Yaşlı adam kirli eldiveniyle kıyı yönünü gösterdi. Laktionov baktı. Küskülerle buzdan çıkarılmış ölüyü görmedi ve bu tatsız durumu şu sorunun kaba dürüstlüğüne gizleyerek ve gökyüzünü işaret ederek ''O nasıl sizin buralarda? Daha çok ne zamanlar saldırıyorlar?'' dedi. Yaşlı adam elini salladı. ''Bombalayacak hali kalmadı artık.'' dedi. Yaşlı adam durumu zayıflayan Alman'a bir küfür savurdu ve küfrederken sesi birden açıldı, neşeyle çınladı. Bir romorkör Mavna'yı usul usul Beketovka'ya savaş manzarasıyla değil, ambar, kulübe, baraka yığınıyla alışılmış manzarasıyla görünen Stalingrad kıyısına çekiyordu. Rüzgarda ayakta durmak törene giden sekreterlerin ve büro üyelerinin canını sıktı ve tekrar arabalarına bindiler. Kızıl Ordu askerleri onlara camın ardından sıcak sulu bir akvaryumdaki balıklara bakar gibi bakıyorlardı. Emka marka otomobillerinde oturan Stalingrad bölgesi parti yöneticileri sigara içiyorlar, arada bir kaşınıyorlar, konuşuyorlardı. Toplantı gece yapıldı. Matbaada basılan davetiyeler barış zamanındakilerden bir tek gri yumuşak kağıdının çok kötü olması, bir de davetiyenin üzerinde toplantı yerinin belirtilmemesi açısından farklıydı. Stalingrad Parti yöneticileri 64. Ordu'dan konuklar, komşu işletmelerden mühendisler ve işçiler toplantıya yolu iyi bilen kılavuzlarla yürüyerek geliyorlardı. ''Burada bir viraj var, bir tane daha. Dikkat, bir bomba çukuru. Raylar, dikkat edin, burada kireç çukuru var.'' Karanlıkta her yandan sesler, çizmelerin topuk sesleri duyuluyordu. Krimov gündüz karşı kıyıya geçip ordu siyasi şubesine gittikten sonra törene 64. ordu temsilcileriyle birlikte gelmişti. Gece karanlığında bir fabrikanın dehlizlerinde süzüle süzüle ilerleyen insanların gizemli ve dağınık hareketinde eski Rusya'nın devrimci bayramlarını anımsatan bir şey vardı. Krimov heyecanlandığı için sesli sesli soluk alıyordu. Hazırlığı olmasa da şu anda bir konuşma yapabileceğini hissediyor ve deneyimli bir konuşmacının duygularıyla insanların onunla aynı heyecanı, Stalingrad'da gösterilen kahramanlığın, Rus işçilerinin devrimci savaşımına benzemesinin verdiği sevinci yaşayacaklarını biliyordu. Evet, evet, evet, ulusal güçleri yığınsal olarak ayağa kaldıran savaş, devrim uğrunda verilen bir savaştı. Onun kuşatma altındaki evde Suvorov'dan söz açmasında devrime ihanet yoktu. Stalingrad, Sivastopol, Radişçev'in yazgısı, Marx'ın manifestosunun gücü, Lenin'in Finlandiya körfezinde bir zırhlıdan yaptığı çağrılar, bunların hepsi birdi, tekti. Her zamanki gibi telaşsız, yavaş olan Piryahin'i gördü. Hayret edici bir şey oldu. Nikolay Grigoryevich Piryahin'le konuşmayı bir türlü başaramadı. Bölge komitesinin yeraltı komuta noktasına gelmiş ve hemen Piryahin'in yanına gitmişti. Ona anlatmak istediği pek çok şey vardı. Ama iki kelime edememişlerdi. Neredeyse her an telefon çalmış, birinci sekreterin yanına sürekli insanlar girip çıkmışlardı. Piryahin ansızın Krimov'a Getmanov diye birini tanır mısın diye sormuştu. Tanırdım diye yanıtlamıştı Krimov. Ukrayna'da parti merkez komitesinde MK büro üyesiydi. Ne oldu ki? Ancak Piryahin yanıt vermemişti. Daha sonra da yolculuk telaşı başlamıştı. Piryahin onu arabasına davet etmediği için Krimov gücenmişti. İki kez karşılaşmışlardı ve Piryahin sanki Nikolay Grigoryevich'i tanımıyor, gözleri soğuk ve ilgisiz bakıyordu. Askerler aydınlatılmış koridorda yürüyorlardı. Pörsümüş bedeniyle, şişman göğsü ve göbeğiyle, komutan Shumilov ufak tefek, patlak ela gözlü Sibiryalı ordu askeri kurul üyesi General Abramov. Generallerin aralarından yürüdüğü bu askeri gömlek, askeri ceket, gocuk giymiş, sigaralarını tüttüren erkek kalabalığının saf demokratlığında Krimov'a göre devrimin ilk yıllarının ruhu, Leninci ruh ortaya çıkıyordu. Krimov, Stalingrad kıyısına ayak bastıktan sonra bunu tekrar hissetmişti. Başkanlık heyeti yerini aldı ve Stalingrad Kent Sovyeti Başkanı Piksin, bütün başkanlar gibi ellerini masaya dayadı. Özellikle yoğun bir uğultunun geldiği tarafa doğru bir iki kere öksürdü ve Stalingrad Kent Sovyeti'nin ve kentteki parti örgütlerinin, askeri birlik temsilcileri ve Stalingrad'daki fabrikaların işçi temsilcileriyle ortak Büyük Ekim Devrimi'nin 25. yıl dönümü tören toplantısının başladığını ilan etti. Şiddetli alkış seslerinden alkışlayanların hepsinin erkek, asker ve işçi avuçları olduğu hissediliyordu. Daha sonra birinci sekreter ağır, yavaş, geniş alanlı Piryahin konuşmasına başladı ve uzak geçmişle bugün arasında herhangi bir bağlantı olmadı. Sanki Piryahin Krimov'la bir tartışmaya girmiş, onun heyecanını kendi düşüncelerindeki yavaşlıkla çürütüyordu. Bölgedeki işletmeler devlet planını yerine getiriyorlardı. Sol kıyıdaki kırsal bölgeler devlete olan tahıl teslimatını bir parça gecikmeyle de olsa tatmin edici bir şekilde yerine getirmişlerdi. Kentin içindeki ve kuzeyindeki işletmeler askeri harekat bölgesinde oldukları için devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirememişlerdi. İşte bu adam bir zamanlar bir mitingde Krimov'un yanında dururken başından kalpağını çıkarmış ve ''Asker yoldaşlar, kardeşler, kahrolsun kanlı savaş, yaşasın özgürlük!'' diye bağırmıştı. Şimdi salona bakarak bölgede devlete tahıl teslimatının şiddetle azalmasının, Zimovniçeski, Kotelniçeski bölgelerinin askeri harekat alanı olması, Kalaç ve yukarı Kurmoyarsk bölgelerinin ise kısmen ya da tamamen düşman işgali altında bulunması yüzünden teslimatlarını yerine getirememeleriyle açıklanabileceğini söylüyordu. Konuşmacı daha sonra bölge halkının bir yandan devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için çalışmaya devam ederek, diğer yandan da faşist Alman istilacılara karşı çarpışmalara geniş ölçüde katıldığını söyledi. Kentteki emekçilerin gönüllü halk birliklerine katılımı ile ilgili rakamsal bilgiler verdi. Rakamların tam olmadığını belirterek komutanlığın verdiği görevleri örnek oluşturacak şekilde yerine getirmeleri ve gösterdikleri kahramanlık ve cesaret nedeniyle madalya verilen Stalingradlıların sayısını söyledi. Krimov 1. Sekreter'in sakin sesini dinlerken kendi düşünce ve duygularıyla bölgede devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş olan tarım ve endüstriye ilişkin sözler arasındaki dikkat çekici uyumsuzlukta yaşamanın anlamsızlığının değil, anlamının ifade edildiğini anlıyordu. Piryahi'nin konuşması devletin insan acıları ve özgürlük tutkusuyla savunulan kayıtsız koşulsuz zaferini taş soğukluğuyla onaylıyordu. İşçilerin ve askerlerin yüzleri ciddi ve asıktı. Stalingrad'daki insanları Tarasov'u, Batyuk'u kuşatma altındaki 6'ya 1 numaralı evde askerlerle yaptığı konuşmaları anımsamak ne kadar garip, ne kadar üzücüydü. Kuşatılmış evin yıkıntıları arasında can veren Grekov'u anımsamak ne kadar kötü, ne kadar zordu. İnsanı çileden çıkaran sözler söyleyen Grekov, Krimov'un nesiydi? Grekov onu ateş etmişti. Stalingrad Bölge Komitesi 1. Sekreteri, eski arkadaşı Piryahi'nin sözleri neden bu kadar yabancı, neden bu kadar soğuk geliyor, ne kadar tuhaf, ne kadar karmaşık bir duygu. Piryahi'nin ise artık konuşmasının sonuna gelmişti, şöyle diyordu. Bölge emekçilerinin Sovyet devletine karşı yükümlülüklerini yerine getirdiklerini Yüce Stalin'e bildirmekten mutluyuz. Krimov konuşmanın ardından kalabalığın içinde çıkışa doğru ilerlerken gözleriyle Piryahi'ni arıyordu. Piryahi'nin Stalingrad çarpışmalarının olduğu günlerde konuşmasını böyle, bu şekilde yapmamalıydı. Ve birden Krimov onu gördü. Kürsüden inmiş olan Piryahin 64. Ordu Komutanı ile yan yana duruyordu. Dikkatli, ağır bakışlarını Krimov'a dikmişti. Piryahin Krimov'un kendisinden yana baktığını fark edince gözlerini ağır ağır başka tarafa çevirdi. Bu da ne demek böyle diye düşündü Krimov. 39. Bölüm. Gece toplantıdan sonra Krimov o yöne giden bir arabayla Stalingrad Devlet Bölge Elektrik Santralı'na kadar gitti. Santral bu gece daha da iç karartıcı görünüyordu. Bir gün önce Alman ağır bombardıman uçakları santrala saldırmıştı. Patlamalarla derin çukurlar açılmış, toprak tabaka halinde yukarı kalkmıştı. Gözleri kör olmuş camsız atölyeler, bazıları sarsıntıdan çökmüş 3 katlı idare binası paramparça olmuştu. Transformatörler tembel tembel alçak bir ateşle duman çıkararak yanıyordu. Genç Gürcü bekçi Krimov'u alevlerle aydınlanan avludan geçirdi. Krimov sigara içmekte olan kılavuzunun parmaklarının titrediğini fark etti. Tonlarca bombadan yanıp yıkılan yalnızca taş binalar değildi. İnsanlar da yanıyor, kaosa giriyordu. Krimov Beketovka'ya gitme emrini aldığı andan beri Spiridonov'la görüşmeyi düşünüyordu. Ya Jenya burada Stalingrad elektrik santralındaysa? Belki Spiridonov onunla ilgili bir şeyler biliyordur. Belki ondan mektup almıştır ve Jenya mektubun sonunda Nikolay Grigoryevich hakkında bir şey biliyor musunuz diye yazmıştır. Heyecanlanıyor ve seviniyordu. Belki Spiridonov Yevgenya Nikolayevna üzülüyordu diyecekti. Belki de biliyor musunuz ağlıyordu diyecekti. Sabahtan beri Stalingrad elektrik santralına bir an önce gitme isteği arttıkça artmıştı. Gündüz gözüyle Spiridonov'a birkaç dakikacık olsun uğramayı çok istiyordu. Ama yine de kendine hakim olmuş, ordu siyasi şube eğitmeni fısıltıyla kendisine, askeri kurul üyesine gitmek için acele etmenize gerek yok. O bugün daha sabahtan sarhoştur diye uyardığı halde 64. Ordu Komuta Noktası'na gitmişti. Gerçekten de Krimov generale gitmekte boşu boşuna acele etmiş, gündüz Spiridonov'a uğramamıştı. Yer altındaki komuta noktasının bekleme salonunda otururken askeri kurul üyesinin kontür plak bölmenin arkasında daktilo kıza komşu Çuykov'a bir kutlama mektubu yazdırdığını duyuyordu. Askeri kurul üyesi resmi bir ifadeyle şöyle diyordu. Vasili Ivanoviç, asker ve dost. General bu sözleri söyledikten sonra ağlamaya başladı ve birkaç kez hıçkırarak ineledi. Asker ve dost, asker ve dost. Sonra sert bir şekilde sordu. Ne yazdım bakayım? Vasili Ivanoviç, asker ve dost diye okudu daktilo kız. Kızın canı sıkkın bir şekilde okuması üyeye iyi görünmemiş olacak ki, kızın okumasını düzelterek yüksek sesle, Vasili Ivanoviç, asker ve dost dedi. Ve tekrar duygulandı. Asker ve dost, asker ve dost diye mırıldanmaya başladı. Daha sonra general gözyaşlarına hakim olarak sert bir şekilde sordu. Ne yazdın?
Vasili Ivanoviç, asker ve dost dedi daktilo kız.
Krimov acele edemeyeceğini anlamıştı. Donuk bir ateş yolu aydınlatmıyor, tersine daha da karışık hale getiriyordu. Ateş sanki toprağın derinlerinden sürünerek dışarı çıkıyordu. Belki de toprağın kendisi yanıyordu. Bu alçak alevler o kadar nemli, o kadar ağırdı. Stalingrad Elektrik Santralı Müdürü'nün yeraltı komuta noktasına gelmişlerdi. Yakına düşmüş bombalar çukur açarak yüksek tepeler oluşturmuştu ve sığınağın girişine giden henüz basılarak tam ezilmemiş patika zar zor fark ediliyordu.
''Tam da bayrama geldiniz.'' dedi bekçi.
Krimov insanların yanında Spiridonov'a istediği şeyi söyleyemeyeceğini, soramayacağını düşündü. Bekçiye müdürü yukarı çağırmasını, cephe karargahından bir komiserin geldiğini söylemesini emretti. Yalnız kaldığında önüne geçilmez bir heyecana kapıldı.
''Peki ama bu ne böyle?'' diye düşündü. ''Düzeldiğini sanıyordum. Yoksa savaşla mı işe yaramadı? Ne yapacağım ben?''
''Kovala, kovala onu, kaç yoksa mahvolacaksın.'' diye mırıldanıyordu. Ama kaçacak, koşacak gücü yoktu. Spiridonov yeraltı sığınağından dışarı çıktı. ''Sizi duyuyorum yoldaş.'' dedi hoşnutsuz bir sesle.
Krimov sordu. ''Beni tanıdın mı Stepan Fyodorovich?''
Spiridonov endişeyle ''Kim o?'' dedi. Ve Krimov'un yüzüne dikkatle bakıp birden ''Nikolay, Nikolay Grigoryevich!'' diye bağırdı. Spiridonov kolları titreyerek Krimov'un boynuna sarıldı. ''Nikolay canım'' dedi ve sesli sesli burnunu çekmeye başladı. Yıkıntılar arasındaki bu görüşmeye kendini kaptıran Krimov da ağlamak üzere olduğunu hissetti. Yalnızdı, yapayalnız. Spiridonov'un saflığında, sevincinde, Yevgenya Nikolayevna'nın ailesine duyduğu yakınlığı hissetti ve ruhundaki acıyı bu yakınlıkta bir kez daha ölçtü.
Neden, neden gitmişti Yevgenya Nikolayevna? Ona neden bu kadar büyük acılar vermişti? Bunu nasıl yapabilmişti?
Savaş yapacağını yaptı, yaşamımı mahvetti dedi Spiridonov. Marusyam öldü.
Vera'yı anlattı. Vera'nın birkaç gün önce nihayet Stalingrad santralından gittiğini, Volga'nın sol kıyısına geçtiğini söyledi.
Aptal bu kız dedi.
''Peki kocası nerede?'' diye sordu Krimov.
''Galiba çoktandır bu dünyada değil, avcı uçağı pilotuydu.''
Krimov daha fazla kendini tutamayarak sordu. ''Yevgenya Nikolayevna'dan ne haber? Sağ mı, nerede?''
''Sağ, kah Kuybişev'de, kah kazandı.''
Krimov'a bakarak ekledi.
''Ama en önemlisi sağ olması.''
''Evet, evet, elbette en önemlisi o.'' dedi Krimov. Ama en önemli şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Sadece ve sadece ruhundaki acının geçmediğini biliyordu. Yevgenya Nikolayevna ile ilgili her şeyin ona acı verdiğini biliyordu. Onun iyi ve rahat olduğunu da öğrense, acı çektiğini ve felakete uğradığını da öğrense aynı şekilde kötü geliyordu ona. Stepan Fyodorovich, Aleksandra Vladimirovna'dan, Seryoja'dan, Lyudmila'dan söz ediyordu. Klimov ise başını sallıyor, alçak sesle mırıldanıyordu.
Evet, evet, evet. Evet, evet, evet.
Gidelim Nikolay, dedi Stepan Fyodorovich. Bana gidelim. Artık başka bir evim yok. Sadece burası.
24. ayrımın sonu. Sayfa 274.